Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Sizlerle beraber maziye doğru bir yolculuk yapacağız. Bakalım hatıralar bizi nereye götürecek? Değerli dinleyiciler, Alexander Dumas'ı hemen herkes tanımaktadır. Ülkemizde de yazmış olduğu romanlar Türkçe'ye tercüme edilmiş, defalarca basılmış, okunmuş, filme alınmıştır. Daha doğrusu ülkemizde filme alınmamıştır da yurt dışında filme alınan romanları Türkiye'de de seyredilmiştir. Alexander Dumas meşhur bir Fransız romancısı. Daha ziyade tarihi romanlarla tanınmış kahraman, epik romanlarla tanınmış. Oğlu da meşhur bir romancıdır. Oğluyla babasını ayırmak için Alexander Dumas Père, Alexander Dumas Fils adı verilir. Baba Alexander Dumas, oğul Alexander Dumas. Oğul Alexander Dumas'ın bir tane meşhur romanı var. O da La Dame aux Camélias. Kamelyalı Kadın. Çok lirik bir roman. Filme alınmış, operası yapılmış. Defalarca ülkemizde de basılmış ve seyredilmiş. Değerli dinleyiciler, Alexander Dumas Père, Baba Alexander Dumas deyince çok kimsenin aklına Üç Silahşörler adlı epik romanı gelir. Gerçekten 17. asır Fransa'sına insanları götüren silahşörler zamanının en şatafatlı devrini gözler önüne seren bir roman bu. Defalarca basılmış, tercüme edilmiş, filme alınmış. Bir romanı daha var Alexander Dumas'ın, o da meşhurdur. O da Monte Cristo Kontu. Bu da aynı şekilde ülkemizde okunmuş, sevilmiş, filme alınmış bir roman. Monte Cristo Kontu bir intikam hikayesidir değerli dinleyiciler. Edmond Dantès adındaki bir denizci, Mercedes isminde de bir nişanlısı var, güzel bir nişanlısı var. Tam nişanlısıyla evlenecekken bu genç kıza göz koymuş olan en yakın arkadaşı Fernand'ın hıyanetine uğruyor. Ve güya o sıralarda Elbe Adası'nda sürgünde bulunan Napolyon'un bir mesajı farkında olmadan Edmond Dantès tarafından taşınıyor. Fernand bunu bilmektedir. Bunu ihbar ediyor. Hakkında takibat yapılıyor. Savcı Edmond Dantès'i hapishaneye kapatıyor. Öyle bir hapishane ki deniz ortasında kaçılması mümkün olmayan bir hapishane. Edmond Dantès bu hapishanede mahkemeye falan çıkarılmadan, niçin orada bulunduğunu dahi bilmeden uzun yıllar kalıyor. Ancak hücre arkadaşından çok şey öğreniyor ve onun yardımı sayesinde bu kaçılmaz zannedilen hapishaneden kaçıyor. Ondan sonra Monte Cristo Kontu için mühim bir devre var. Kendi başına bu çorabı örenlerin her birini teker teker bulup cezalandırmak. İşte romanın esas intikam romanı olmasının şeysi de burada. Nirengi noktası da burada. Monte Cristo Kontu çok zengin oluyor ve kendisine kötülük yapanların her birisinden bir bir intikam alıyor. Bu roman intikam sahikiyle, daha doğrusu intikamı anlatan, dehşetli bir intikamı anlatan bu roman çok tutulmuş. Hadiseleri işleyişi itibariyle faydalı mesajları da var. Sebat etmenin insana her şeyi, sebat eden insan her şeyi yapabileceği hususunda. Şimdi bu Monte Cristo Kontu romanı değil size anlatacağımız. Monte Cristo Kontu'nun konusu tamamen hayal mahsulü değil değerli dinleyiciler. Büyük ölçüde gerçek bir hadiseye dayanmaktadır. Monte Cristo Kontu'nun hikayesinin hakiki şeklini size bu hafta Hatıralar programında nakletmek istiyoruz. Thank you. 1807 yılında Paris'te François Picard adında genç bir kundura tamircisi yaşıyordu değerli dinleyiciler. Delikanlı, çok hoşuna giden, sevimli ve güzel bir kızla evlenmek üzereydi. Bu sıralarda bir gün Picard, arkadaşı Mathieu Lupia'nın işlettiği küçük kahveye gitti. Kahvehaneye, kafeye. Kafede kahveciden başka 3 arkadaşı daha vardı. Onlara biraz sonra evlenmek üzere nikah dairesine gideceğini söyledi. Ve 4'ünü de arkadaşını da nikah dairesine davet etti. Ve sonra çıkıp gitti. Bunun üzerine kahveci Lupian arkadaşlarıyla tuhaf bir bahse tutuştu. Maksat şu, François Picot'un nikahını geciktirmek. İşlerinden bir tanesi bunun çok soğuk bir şaka olacağını söylüyorsa da derdini dinletemiyor. Kahveci, arkadaşı Picot'un evlenmesine mani olmak için bakın ne yapıyor. Hemen polis komiserine koşuyor, François Picot'un İngilizler lehine casusluk yaptığını haber veriyor. O günlerde Fransa ile İngiltere arasında da savaş var. Kısa görüşlü komiser, Picot'u derhal yakalatıyor, hakkında tafsilatlı bir rapor hazırlayarak mahkemeye veriyor. O günden itibaren Picot ortadan kayboluyor. Aradan yıllar geçiyor. Sene 1814'tür. Bu sırada imparatorluk rejimi sukut etmiştir. Napolyon Bonaparte tahttan indirilmiştir. Ve bu devlet değişikliğinden istifade eden bir mahkum Fenestrel hapishanesinden çıkmıştır. Izdıraptan beli bükülmüş, zamanın tahribatından ziyade ümitsizlikten dolayı ihtiyarlamıştır. Hapishanede Joseph Lüscher ismini alan bu adam Milanoğlu bir papaza evvela hizmetkarlık yapmış, sonradan ölürken papaz onu manevi evladı ve varisi olarak tanımıştır. Milanoğlu papaz, Joseph Lüscher'e 7 milyon tutan servetini bağışlamış, bundan başka 3 milyon değerinde elmasın saklı bulunduğu bir yeri de tarif etmiştir. Joseph Lüscher bu serveti iyi muhafaza etmesini bilmiştir ve zavallı François Picot'un gaybubetinden tam 8 sene sonra Paris'e gitmiştir. Orada bazı araştırmalar sırasında eski nişanlısının kendisinden ümidi keserek kahveci Lupian'la evlendiğini ve arkadaşlarının yaptığı bir şaka neticesinde zindana atıldığını öğrenmiştir. Evet, Joseph Lüscher, François Picot'dan başkası değildir değerli dinleyiciler. Bu şakaya iştirak eden arkadaşlarından Antoine Allu'nun karısıyla beraber Nîmes şehrinde oturduğunu duyunca doğru oraya gider ve Allu'yu bulur. Ona Picot'un hapishanede nasıl öldüğünü ve yaptığı vasiyeti anlatır. Zavallının son arzusu masum olduğu halde zindana atılmasının sebeplerini öğrenmek ve müsebbiplerin meydana çıkarılmasıymış. Papaz kıyafetindeki adam Joseph Lüscher yani François Picot bu vaziyeti üzerine aldığını söyler ve Allu'ya pırıl pırıl parlayan bir elmas yüzük gösterir. Ve eğer Picot'u ihbar edenlerin isimlerini verirse yüzüğü kendisine bırakacağını söyler. Bu servet önünde gözleri parlayan Allu, 3 hempasının ismini vermiştir. Gervais Chobar, Guillaume Solari ve Gilles Lupien. Bunun üzerine papaz yüzüğü Allu'ya vermiştir. Bir gün Lupia'nın kahvesine ihtiyar bir kadın gelir. Tanıdığı zavallı ve fakir bir adamın boğaz tokluğuna kahvede garsonluk yapmak istediğini söyler. Bu fakir adamın ismi Prosper'dir. Lupian kabul eder. Chobar ve Solari yani François Picot'u ihbar eden diğer iki arkadaşı yine kahvenin müdavimleri arasındadır. Bunlardan Chobar'ı bir akşamüstü köprü üzerinde kalbine bir hançer saplamış halde bulurlar. Hançerin sapına şu kelimeler hak edilmiştir. Numara 1. Polis bütün araştırmalara rağmen katili bulamamıştır. Kahveci Lupia'nın ilk izdivacından bir kızı olmuştu değerli dinleyiciler. O tarihte 16 yaşında olan kızcağız Zübbe bir marke tarafından ifa edilmişti. Kız bu münasebetten hamile kalmıştı. Fakat müstakbel damadının asil ve zengin olduğunu anlayan Lupian buna ses çıkarmadı. Marki ve kız evlendiler. Her şeyin tantanalı olmasını arzu eden damat, gece mükemmel bir düğün ziyafeti verilmesini emretti. Gece herkes onu bekledi, fakat damat bir daha ortada gözükmedi, sırra kadem bastı. 4 gün sonra Lupian ailesi, kırda bir öğle yemeği yerlerken, kahvanede ve onun üzerindeki kattaki evlerinde yangın çıktı. O civarın serserileri içeri dalarak Matthew Lupia'nın her şeyini yağma ettiler. Üstelik evin sahibi de Lupian aleyhine bir dava açtı ve davayı kazandı. Lupian iflas etmişti. Bütün bu felaketler arasında yalnız bir kişi Lupian'a sadık kaldı. O da İhtiyar kadının tavsiye ettiği Prosper adındaki garsondu. Prosper, Lupian'dan hiç ayrılmadı. Matthew Lupian, bir müddet sonra fakir bir semtte çok daha mütevazi bir kahvehane açmaya, bir kafe açmaya muvaffak oldu. Solari, yani o arkadaşlardan birisi olan Solari yine bu kahveye devam etmeye ediyordu. Bir akşam Solari sancılar içinde kıvranmaya başladı. Yetişen doktor zehirlendiğini söyledi. Solari biraz sonra öldü. 12 saat sonra adet olduğu üzere tabut Solari'nin evinin kapısı önüne yerleştirilince, herkes sandukayı örten siyah örtü üzerine iliştirilmiş bir kağıtta dehşetle şu yazıyı okudular. Numara 2. Lupia'nın, kahveci Lupia'nın ifade edilen kızından başka bir de oğlu vardı. Bu genç sefih bir gençti. Kötü kadınlarla, sarhoş arkadaşlarla düşer kalkardı. Bir akşam epey içildikten sonra arkadaşlardan birisi bir mağazanın camını kırıp içeriden bir şeyler aşırmalarını tavsiye etti. Lupia'nın oğlu hemen önderlik vazifesini üzerine alarak harekete geçti ve camı kırdı. Fakat teklif yapan arkadaş bir aralık koşup işi polise ihbar etti. Lupia'nın oğlu suç üzerinde cürmü meşhut yakalandı ve 20 yıl hapse mahkum oldu. Bu vaka Lupian ailesi için son ve müthiş bir darbe oldu. Pico'nun eski nişanlısı olan Lupian'ın güzel karısı Teres hücceten öldü. Lupian muazenesini kaybetti. Yarı meczup bir hale düştü. Evet, oğul hapse giren, iflas eden, karısını kaybeden ve muazenesini kaybeden Lupian, bir akşam Tüileri bahçelerinde piyasa ederken karşısında maskeli bir adamı gördü. Lupian diye bağırdı maskeli adam. 1807 yılını hatırlıyor musun diye sordu. Lupian niçin soruyorsun bunu diye mukabele etti. Maskeli adam, o zaman işlemiş olduğun cinayeti unuttun mu dedi. Lupian ne cinayeti deyince... Nişanlısında gözün olduğu için arkadaşın Pico'yu zindana attırmıştın, hatırlamıyor musun dedi. Lupian, Allah bunu bana fazlasıyla ödetti diye cevap verdi. Hayır dedi maskeli adam, bunu sana Pico'nun kendisi ödetti. Şobarı o hançerledi, Solari'yi o zehirledi, kızını o ifade ettirdi, oğlunu zindana o attırdı. Evet, iyi bak bana, karşındaki garson Prosper değil, Pico'dur. Bunun üzerine maskesini çıkarıp fırlatan adam çılgın gibi Lupia'nın üzerine atılarak onu bir hançer darbesiyle yere yıktı. Fakat bu cinayeti işlediği esnada arkasından üzerine atlayan meçhul bir şahıs başından aşağı bir çuval geçirerek Pico'yu kıskıvrak bağladı. Pico, polis tarafından yakalandığını zannetti. Meçhul şahıs Pico'yu sırtladı ve zindanı andıran bir mahzene taşıdı ve zincire vurdu. Bu adam Allu'ydu. Pico'nun Milano'da kendisine vermiş olduğu elmas yüzük ona saadet değil felaket getirmişti. Bunun üzerine yüzüğü veren Pico'dan intikam almak için Paris'e gelmişti ve onu adım adım takip etmişti. Aklı fikri Pico'nun gizli servetindeydi. Fakat müteaddit ricalarına, tehditlerine rağmen Pico, Allu'ya bir metelik dahi vermek istemedi. Bunu gören Allu, zalimce bir işkence yolu buldu. Mahzene, iştah açıcı yemekler taşıdı. Pico'nun gözü önünde onları bir güzel yedi. Zavallıya bir lokma dahi vermedi. Pico inat etti, açlığa dayanmaya çalıştı. Fakat sonunda ızdırapları o dereceyi buldu ki adeta tetanosa tutulmuş gibi haller gösterdi. Bu halinde bile yüzünde müstehzi, alaycı bir ifade vardı. Artık bir şey koparamayacağını anlayan Allu, nihayet büyük bir hiddetle mahpus tuttuğu adamın üzerine atıldı, bıçakla gözlerini oydu, karnını deşti ve sonra İngiltere'ye firar etti. İngiltere'ye kaçan Allu orada 1828 senesinde bir papaza günahlarını çıkarttı ve günahları affedilmiş bir Hristiyan gibi öldü. Sonradan günah çıkarttığı bu papaz Allu'den işittiklerini kaleme alarak Paris Polis Müdürlüğü'ne gönderdi. Evet, size anlattığımız gerçek hikaye işte bu polis müdürlüğüne gönderilen rapordan alınmadır değerli dinleyiciler. Evet, Monte Cristo Kontu romanıyla çok benzemektedir. Ancak romanın sonu iyi bitmiştir. İftiraya uğrayan Edmond Dantes yani François Pico sonunda bütün kendisine o kötülükleri yapanlardan intikam almış ve sonunda sevdiği kadına kavuşmuştur. Romancının o kadar hadiseleri değiştirme salahiyeti olsun. Thank you. Değerli dinleyiciler, İkinci Dünya Savaşı'nın denizlerdeki ilk kurbanı 30 Eylül 1939 yılında Brezilya sahilleri açında batırılan Clement isimli İngiliz ticaret gemisidir. Clement'in batırıldığı haberi İngiltere'de bomba gibi patlamıştır ve Britanya deniz makamları Atlantik'te bir Alman korsan gemisinin mevcudiyetini radyo ile bütün dünyaya ve seyir halindeki gemilerine bildirmişlerdir. Korsanın mahiyeti ancak Clement mürettebatı karaya çıktıktan sonra anlaşılmıştır. Bu bir Alman cep muharebe gemisidir. Lord Chatfield'in saman dolu bir çuvalda bir iğneyi bulmak, okyanuslarda serbest dolaşan bir korsan gemisini bulmaktan daha kolaydır demesine rağmen İngiliz donanması faaliyete geçirilmiştir. Fakat korsan ele avuca sığmaz bir şeydi. Batırdığı gemilerin feryadı 7 Ekim'de Ümit Burnu'ndan, 15 Kasım'da Hint Denizi'nden gelmeye başlamıştı. 5 İngiliz gemisi batırılmış, bir Hollanda gemisi muayene edildikten sonra serbest bırakılmıştı. İngiliz deniz makamları kararsızlık içindeydi ki 2 Aralık'ta Doris Star isimli İngiliz ticaret gemisinin verdiği SOS'leri bütün dünya dinledi. Bu haber ilk defa Güney Atlantik'te görevli bulunan 3 İngiliz kruvazörünün komodoru Sir Henry Harwood'u faaliyete geçirdi. Komodor yaptığı hesaplar neticesinde kruvazörlerine Rio de la Plata açıklarında bir randevu noktası verdi. Korsan gemisi 3 ve 6 Aralık'ta 2 İngiliz gemisi daha batırdıktan sonra batıya doğru seyre başlamıştı. ...13 Aralık sabahı hava çok güzeldi. İngiliz kruvazörleri Rio de la Plata'da buluşup tatbik edecekleri tabiyeyi tespit ettikten sonra bulutsuz ve hafif lodoslu bir havada Pruva nizamıyla ilerliyorlardı. Saat 6.14'te geride bir duman görüldü. Artçı gemisi Exeter bir cep muharebe gemisi görüldüğünü bildirdi. Gemi kruvazörlere gittikçe yaklaşıyordu. İngilizler tespit edilen tabiyeyi tatbik için faaliyete geçtiler. Korsan artık yakalanmış demekti. Göründükten 4 dakika sonra da ateşe başlamıştı. İngilizler bu ateşe cevap vermekte gecikmedi. İlk tahribat yakında paralanan bir mermi yüzünden Exeter'de görüldü. Biraz sonra tam bir isabetle aynı gemi harabeye döndü. Artık düşman da tanınmıştı. Bu Albay Langdorf'un kumandası altındaki Alman Amiral Graf von Schippe cep muharebe gemisiydi. 30 Haziran 1934 yılında denize indirilmişti. 10 bin tonluk 26 mil azami sürati olan bir gemiydi. 2,5 aydır Atlantik'te korsanlık yapıyordu. 50 bin ton tutarında 9 gemi batırmasına rağmen bir tek insanın ölümüne sebep olmamıştı. Bütün esirlerini kendi ikmal gemisine boşaltıyor ve deniz ortasında ikmalini yaparak hiçbir limana uğramadan dolaşıyordu. Silahça İngiliz kruvazörlerine teker teker üstündü. Fakat manevra ve süratleri bakımından üstün olan İngiliz gemilerinin silah tutarları da Graf von Schippe'den fazlaydı. Buna rağmen korsan gemisinin komutanından mürettebatına kadar herkes büyük bir itimatla savaşa atılmıştı. Graf von Schippe mıknatıslı mayın yapmıştı değerli dinleyiciler. O zaman İngilizler bunu bilmiyordu. Bu mıknatıslı mayınları hedefine doğru bırakıyor ve gemi bu mayınlardan kurtulamıyordu. Savaşın başlarında değerli dinleyiciler, İngilizler kasalarda saklı bulunan külçelerce altını gemilere yükleyip Amerika'ya yelken açmışlardı. İngiltere'nin ileri gelenleri, zenginler, ilim adamları, mal mülk sahipleri hep soluğu Amerika'da almakta buldular selameti. Ancak işte Graf von Schippe bu gemileri bulup batırdı. Bunların yüklü bulundukları altınlar denizin dibinde, Atlas Okyanusu'nun dibinde yatmaktadır değerli dinleyiciler. Amiral Graf von Schippe bu bakımdan İngilizlere o zamanlar kan kusturmuş bir gemiydi. Ajax kruvazörünün katapult ile uçurulan keşif uçağı Exeter'in tahrip edildiğini bildirmişti. Buna rağmen alev ve dumanlar içindeki gemi bir manevradan diğerine geçiyor, gene vazifesini yapmaya çalışıyordu. Bu sırada değerli dinleyiciler, Graf von Schippe de yapacağını yapmış bir korsan kararıyla sis yaparak batıya doğru rota değiştirdi. Şimdi inatçı bir takip ve müthiş bir topçu düellosu başlamıştı. Graf von Schippe'nin güvertesinde alevler yükseliyordu. Bir tam isabet Ajax'ın yarı silahlarını muharebe dışı etmişti. Komodor Harwood, temas kaybedilmemek şartıyla muharebenin kesilmesini emretti. Bu muharebeyi telsiz haberlerinden öğrenen Cumberland kurvazörü, komutanın inisiyatifiyle Ark Royal tayyare gemisiyle beraber Renown muharebe kurvazörü deniz makamları tarafından muharebe sahasına doğru yola çıkarılmışlardı. Ortalık kararmış, zaman zaman karşılıklı topçu düellosu yapan gemiler karanlıkta birbirlerine daha çok yaklaşmışlardı. Graf von Schippe, gece yarısından 10 dakika sonra Güney Amerika'nın Montevideo tarafsız limanının dışında demir attı. İngilizler bütün gece liman metalinde devriye gezerek düşmanı kaçırmamaya çalıştılar. 14 Aralık günü de beklemekle geçti. Bu gece Cumberland kruvazörü de gelmiş ve Commodore Harwood'un emrine girmişti. Uruguay hükümeti gerekli tamirleri yapması için istenen 15 günlük mühlete rağmen Schippe'ye 72 saat müsaade verdi ve bu zaman zarfında ya limanı terk etmesini veya enterne edileceğini bildirdi. Bu mühlet 17 Aralık 1939 saat 20'de bitiyordu. Schippe 27 isabet almıştı. Komuta kulesi parçalanmıştı. Tayyaresi tahrip edilmişti. Harap bir vaziyette idi. Albay Langdorf yaralı mürettebatını Montevideo Hastanesi'ne naklettirdikten sonra o gün saat 18.30'da harekete geçti. Bu sırada bütün dünya radyo başında bu meraklı muharebenin neticesini bekliyordu. Montevideo şehri halkı da ne yapılacağını görmek için sahillere yığılmıştı. Gemi komutanı Berlin ile görüşmüş ve bizzat Hitler'den emir almıştı. Alman resmi tebliğlerine göre Uruguay hükümeti geminin tamiri için gerekli zamanı vermediğinden Hitler ve yüksek komuta makamı geminin intihar etmesi için emir vermişlerdi. Yani ne yaparsan yap demişlerdi ki bu intihar et demektir. Graf von Schippe güneş grup ederken yavaş yavaş Montevideo limanını terk etti. Mürettebatının birçoğu limandaki bir ticaret gemisine nakledilmişti. Bir kısmı da filikalara bindirilmiş olarak kruvazörü takip ediyorlardı. Saat 20'de limandan 7,5 kilometre kadar açılındığı bir sırada bir anda bütün gemiyi duman ve aleve doğan müthiş bir infilak duyuldu. Sakin denize rağmen yükselen dalgalar tutuşan gemiyi kaplayacakmış gibi yükseliyordu. Aylardan beri bütün açık denizlere korku salan, 3 İngiliz kruvazörüyle yaptığı harplerde mağlup edilemeyen mağrur Alman korsan gemisi intihar etmişti. İngiliz kruvazörleri hayretler içinde bu manzarayı seyrediyor ve müthiş bir düşmandan kurtulmanın ferahlığını hissediyorlardı. Gemi hafif yan yatmış olarak alev ve dumanlar arasında tutuşurken gamalı haçlı bayrağı hafif bir rüzgarla dalgalanmaya devam ediyordu. 1153 kişilik mürettebatından 36 ölü Montevideo'da gömülmüş, yaralılar hastanede bırakılmış, 1054 kişi de Arjantin'de enterne edilmişti. 19 Aralık'ta Alman elçiliği, mürettebatını kurtardıktan sonra gemisini batıran cesur kumandanın da memleketi uğrunda tabanca ile intihar ettiğini yayımladı. Berlin, 20 Aralık'ta bir muharip ve kahraman sıfatıyla Albay Langdorf, Führer'in ve Alman milletiyle donanmasının kendisinden ümit ettiğini yapmıştır diye bütün dünya huzurunda kahraman askerinin hatırasını taziz ediyordu. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.